Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Aslında özel bir video ile karşınızdayım. Çünkü muhtemelen Türkiye'de ilk defa Samsung'un bu yıl piyasaya sürdüğü en önemli telefonların belki de başında gelen bir telefonu ekranlarınıza getireceğim. Ya da bir başka ifadeyle Samsung'un bu yıl ülkemizde piyasaya sürmediği en görkemli telefonunu göstereceğim sizlere. Hangi cihazdan bahsediyorum? Xeon 5G'den bahsediyorum. Xeon ailesinin bir parçası olsa bile ailenin en önemli modeli olan Xeon Plus'tan gerek tasarım gerekse de donanım seviyesinde bazı farklara sahip, hatta bir süredir kullandığım, aslında kafamda bir süredir planladığım bazı özel içerikleri geliştirebilmek adına şahsen kendi imkanlarımı temin ettiğim Note 10 Plus modeliyle de kıyaslanabilecek bir cihaz olduğunu söylemem gerekiyor. Hemen şu farkı belirteyim. Bakın, bu telefon Samsung'un en önemli, daha doğrusu en güncel emral gemisi. Bu telefon da Samsung'un 5G dönüşümündeki en önemli modellerinden bir tanesi ve bu iki cihazın yazılım seviyesinde özellikle teknoloji tutkunlarının bir kısmı açısından ayıran çok önemli bir fark var. Nedir bu fark? DeX. DeX neydi? Samsung'un masaüstü deneyim teknolojisi. Samsung'un üst seviye telefonlarında birkaç jenerasyondur bu özellik var. Ne yapıyorduk? Öncesinde özel bir beşik ya da istasyonu bağlayarak son jenerasyonlarda da sadece belki tip C'den HDMI dönüştürücü bir kabloyla telefonu monitöre bağladığımızda bilgisayar vari bir masaüstü arayüz ortaya çıkıyordu. Yani biz Android işletim sisteminin masaüstü bilgisayar deneyimi sunan bir arayüz çerçevesinde kullanabiliyorduk. Bu özellik yeni sayılmaz, epeydir kullanılan bir özellik. Ama bu özelliğin ne yazık ki gerek dünyada gerekse de Türkiye'de üzerinde çok fazla durulmayan bir alternatif kullanım şekli daha var. Linux on DeX. Evet, Samsung'un telefonları Linux işletim sistemini, tam fonksiyonel bir Linux işletim sistemini kullandırabiliyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Özel bir uygulaması var. Nedendir bilmiyorum. Samsung bu uygulamayı Play Store'a getirmemiş. Hatta kendi uygulama marketine bile koymamış. Dolayısıyla internetten bulmanız gerekiyor. O uygulamayı bulduktan sonra Samsung hesabıyla uygulama içerisinde aktive oluyorsunuz. Ardından Samsung'un sunucularından uyumlu bir Linux dağıtımı ki Ubuntu'yu dağıtıyorlar. İndirip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum söz konusu sevgili arkadaşlar. Bu özel, bu değişik, bu teknoloji sevdalısı pek çok kullanıcı ya da kişinin aslında denemek isteyeceği özelliği bu telefonda kullanabiliyorsunuz ama bu telefonda kullanamıyorsunuz. Nedense Linux on DeX uygulaması en azından kısa süreli aramalarım çerçevesinde olan versiyonları bu telefonla uyumsuzdu. Kurmaya çalıştım. Bakın, Linux on DeX desteklenmeyen cihaz uyarısı veriyor. Umarım bu konuya el atılır çünkü önemli bir özellik. Hem teknoloji olarak bu özelliği denemek isteyenler olabilir, hem de uygulama geliştirme aşamasında Linux ortamını denemek isteyenler de olabilir. Bu telefonda destekleniyor. Dolayısıyla Xeon 5G Linux ortamını mobilde kullanmak isteyenler açısından aslında en donanım telefon olarak da değerlendirilebilir. Bu konuyla ilgili bir video hazırlayacağım ama şunu söyleyeyim. Tam fonksiyonel bir Ubuntu'yu bu telefon çalıştırabilse bile sonuçta bu telefonda ARM tabanlı bir işlemci olduğu için Linux ortamındaki her uygulamayı ya da örneğin Linux üzerinde Steam ile oyun oynamak isterseniz eğer çoğunlukla başarısız olacaksınız. Çünkü x86 üzerine optimize olmuş uygulamalar ne yazık ki bu telefon üzerinde çalışmayacaktır. Belki emülatör ya da sanal makine yardımıyla alternatif yollar kurcalanarak bu deneyim yakalanmak istenebilir ama emülatör söz konusu olduğu zaman, sanal makine söz konusu olduğu zaman performans konusunda bir takım handikapları da beraberinde getireceğini unutmayın lütfen. Sözü uzattığımın farkındayım ama teknolojiyi seviyoruz. Sizler de sağ olun bu konuda destek veriyorsunuz. Farklı açılardan da konulara yaklaşmayı sevdiğim için değişik notlarımı da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım çok sıkıcı olmamışımdır. Şimdi isterseniz açıyı değiştirelim ve Xeon 5G bu özel telefonun kutusundan çıkartıp detaylarına yakından bakmaya başlayalım. Evet, şu anda telefonun kutusuna yakından bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Xeon 5G bazı ülkelerde piyasaya çıkmış durumda. Hangi ülkeler bunlar? Örneğin Güney Kore, örneğin Amerika ve bazı başka ülkelerde de yine kullanıcılarla buluştuğunu biliyoruz ama benim temin ettiğim cihaz Güney Kore versiyonu. Dikkat ederseniz SK Telekom'a ait olduğunu da görebiliyorsunuz. Zaten cihazın içerisinde de yine SK Telekom'a ait olan bir takım uygulamaları birazdan görüyor olacağız hep birlikte. Evet, telefonun 256 GB depolama kapasitesine sahip olduğunu zaten şuradan da görebiliyoruz ve telefonun sahip olduğu bir takım teknik özellikler arka kısmında da bir Samsung klasiği olarak karşımıza çıkıyor. İşte 5G desteğine sahip olduğum ekran boyutu, sahip olduğu kamera yetenekleri ve 256 GB'lık depolamaya ek olarak 8 GB RAM'e sahip olduğu, aynı zamanda 25 W hızlı şarj özelliğiyle geldiği de yine burada ifade edilen detaylardan bir tanesi. Yani Xeon ailesiyle kıyaslandığı zaman şarj konusunda daha yetenekli ama Note 10 Plus'la kıyaslandığı zaman biraz daha geç. Çünkü bu telefon 45 W şarj desteğine sahip arkadaşlar. Her ne kadar iki telefonun kutu içeriğinden çıkan adaptör de 25 W'lık olmasına rağmen. Şimdi kutuyu açalım. Cihazın kendisi burada. Birazdan bol bol konuşacağız cihaz hakkında. Şurada bir zarfımız var. Bu zarfın içerisinde kılıf var. Kılıf önemli. Bu telefon alışılagelmiş Xeon boyutlarından biraz daha büyük bir ölçüye sahip olduğu, gövdeye sahip olduğu için kılıfı bulmak diğer modeller kadar kolay olmayabilir. Sert plastik bir koruyucu kılıf var cihazın arkasını. Özellikle kılcal çiziklere karşı koruyabilmek anlamında. Zaten birazdan kılıfı da takar, kullanım şekline bakarız. Telefonun kendisi burada. Xeon 5G. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler ya da Samsung'un Xeon ailesini yakından takip eden veya kullanan kullananlar anlayacaktır. Kamera kurulumu biraz daha farklı. Çünkü bu telefonun arkasında 3 değil 4 tane kamera var. Birazdan tek tek tüm bu detaylara gireceğiz. Ön taraftaki kamera konfigürasyonu da biraz daha farklı arkadaşlar. Burada 25 watt hızlı şarj desteğine sahip olan adaptörümüz var. Tip C'den tip C'ye bir adaptör. Bu kablo da zaten bununla uyumlu. Süper hızlı şarj 2.0 teknolojisini destekleyen Samsung'un kendi hızlı şarj standartıyla uyumlu bir adaptör olduğunu zaten biliyoruz. Note 10 Plus'la bu adaptörle geliyor ama Note 10 Plus bu adaptörden fazlasını da destekleyebiliyor. Tip C'den standart tip A'ya dönüştüren bir dönüştürücü adaptörümüz var. Elinizdeki eski nesil kabloları kullanmak, onlarla dosya aktarımı yapmak ya da bir takım çevre bileşenlerini cihaza takmak için bu adaptörü kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tip C'den tip C'ye kablomuz burada. Şöyle iki ucu da tip C, yani bir ucunu adaptöre, diğer ucunda telefonun kendisine takabilirsiniz. Ama eğer bilgisayarınızda tip C portu yoksa bu kabloyla, bu kablo üzerinden dosya aktarımı yapmak isterseniz biraz zorlanabilirsiniz. Dönüştürücü bir adaptöre ihtiyaç duyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sonucunda herkes yeni nesil bir bilgisayara sahip olmak zorunda da değil. Yani bu bir zorluk çıkartabilir. En son tabii ki Samsung'un üst seviye telefonlarında birkaç jenerasyondur vermeyi uygun gördüğüm AKG imzalı kulaklık. Başka markaların kutu içerisinde sunduğu standart kulaklıklarla kıyaslandığı zaman çoğundan daha iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim ama tabii ki başta LG olmak üzere bazı firmaların özel modellerinde kullandığı bir takım işte Bang & Olufsen imzalı ya da bazı başka markaların kulaklıklarıyla kıyaslandığı zaman yan yana getirip tecrübe etmek gerekiyor. Çünkü yine HTC de bazı telefonlarına gerçekten iyi kulaklıklar verebiliyor. Evet, S15G şu anda tüm kudretiyle karşımıza duruyor sevgili dostlar. Aslında boyutunu anlayabilmek adına yanına Note 10 Plus'ı getirelim isterseniz. Dikkat ederseniz iki telefonda ölçüleri itibariyle, özellikle uzunluğu itibariyle birbirine çok yakın. Çünkü bu telefon da S10 Plus'tan farklı olarak 6.7 inç boyutunda büyük bir ekrana sahip dostlar. S10 Plus 6.4 inç boyutunda bir ekranla geliyordu ister istemez. Şu an karşımızda ölçüleri itibariyle çok daha büyük bir telefondur. Hazır ölçülere girmişken bu telefon 198 gram ağırlığında ve 7.9 mm'lik bir kalınlığa sahip. Yani S10 Plus'ı kıyaslamak gerekirse 175 gramlık bir ağırlığı ve 7.8 mm'lik bir kalınlığı vardı. Kalınlık tarafında çok radikal bir değişim olmasa da ağırlık tarafında 23 gramlık bir ağırlıktan bahsedebilirsen S10 Plus'ın seramik gövdeli modeli yani 1 TB depolama alanına ve 12 GB RAM'e sahip olan modeli de bu telefonla aynı ağırlığa sahipti. O telefonu 198 gramdı. Şu an karşınızda duran S15G'de 198 gramlık bir ağırlığa sahip. Kılıfı taktığınızdan bu şekilde görünüyor ama ben şimdilik tekrar kılıfı çıkarayım ve telefonun kendisiyle daha fazla haşır neşir olalım. Çünkü anlatmak istediğim bir takım detaylar var sevgili dostlarım. Şimdi hazır ekran boyutundan bahsetmişken ekranın özellikleriyle devam edelim isterseniz. Şimdi bu telefonun ekranı 6.7 inç boyutundaki büyüklüğü dışında aslında S10 Plus'la aynı teknolojiyi kullanıyor. Nedir bu? Yine Quad HD Plus çözünürlüğüne sahip olan dinamik AMOLED bir Infinito ekran kullandığını görmekteyiz. Yani ekran çözünürlüğümüz 3040'a 1440 piksel sevgili arkadaşlar ama S10 Plus'la arada ekran boyut farkı olduğu için yani 6.4 inç 6.7 inçlik bir ekran boyutuna sahip olduğumuz için inç başına düşen piksel yoğunluğu aynı çözünürlük seviyesinden dolayı bir miktar gerileme gösteriyor. Çünkü S10 Plus'la ekranın piksel yoğunluğu inç başına 522 iken bu değer S15G'de 505 ama hala çok çok çok iyi bir piksel yoğunluğuna sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Yine S10 Plus'ta olduğu gibi aslında S10 ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi bu telefonun sahip olduğu ekranda HDR 10 Plus sertifikasına sahip sevgili arkadaşlar. Bundan ifade etmiş olalım. Ekran böyleydi. Şimdi bu telefonun en önemli detaylarından birisi, fark yaratan detaylarından birisi kamera kurulumu. Çünkü dikkat ederseniz arka taraf S10 Plus'a göre daha uzun bir kamera kompartımanına sahip. Çünkü 3 kameraya sahip olan S10 Plus'tan farklı olarak S15G'de 4 tane kamera bulunuyor dostlarım ama şimdi S10 Plus'ta olan ama bu telefonda bulunmayan bazı sensörler var. Kamera bölümünde bulundukları için onları da söyleyeyim isterseniz. S10 Plus sahip olduğu sensörler yardımıyla nabız ve kandaki oksijen miktarını ölçmeye, yorumlamaya yarayan teknoloji bünyesinde barındırıyordu ama bu telefonda o bulunmuyor. Onun yerine burada 3 tane değil 4 tane kamera var. 4. kameramız sevgili arkadaşlar 3 boyutlu derinlik kamerası. Biz buna top kamera da diyebiliriz. Time of flight kamerası. Nedir bu? 4. kamera aslında piksel boyutu 1 mikrondan oluşan bir sensöre sahip. Görüş açısı 72 derece ve f1.2 diyaframa geliyor. Bakın altını çiziyorum tekrar. f1.2 diyaframa geliyor. Buradaki time of flight kamerası şu işe yarıyor. Kızıl ötesi ya da benzeri bir ışık kaynağını kullanıyor. Bu ışık çekmek istediğiniz objeye çarparak geri geliyor ve havada geçirdiği süre hesaplanarak mesafe ölçümü yapmaya yarıyor. 4. kameranın bu telefonda aktif olarak kullanılabildiği en pratik alan sahip olduğu yazılım üzerinden herhangi bir nesnenin uzunluğu ya da iki nesne arasındaki mesafeyi ölçtürebiliyor sevgili dostlar. Bunlar bir de artırılmış gerçeklik gibi bir takım konularda pratik olarak kullanılması beklenebilir ama henüz yazılım ekosistemi TOF kameraları gerçek anlamda farklı şekillerde önümüze getirebilecek esnekliği sunacak kadar da zenginleşmiş değil. 4. kamera olan 3 boyutlu derinlik kamerası TOF kamera haricinde diğer 3 kamera birebir aynı. Nedir bunlar? 12 megapiksel telefoto kamera kameramız var. 12 megapiksellik geniş açı kameramız var. Ve aynı zamanda 16 megapiksellik bir ultra geniş açı kameramız var. Yine çift OIS özelliği bu telefonda da bulunuyor. Yani 12 megapiksellik telefoto kameramız ve 12 megapiksellik geniş açı kameramız optik görüntü sabitleme özelliğinden de istifade edebiliyorlar. Şimdi ön tarafa geçildiği zaman burada da kamera farkı var. Dikkat ederseniz ön taraftaki çift kamera bölümünde iki kamera arasındaki mesafe Xeon Plus'la kıyaslandığı zaman biraz daha açık. Çünkü orada bir güncelleme durumu söz konusu. İki kamera arasındaki boşluk mesafesi biraz daha fazla. Bunun sebebi de şu. Xeon 5G'de 6 tane kamera var. Xeon Plus'ta 5 tane kamera var. Xeon 5G'nin 6 kamerasının 4 tanesi arka tarafta, 2 tanesi ön tarafta. Yine Xeon Plus'ta da 2 kamera ön tarafta. Ama Xeon Plus'ın sahip olduğu 10 megapiksellik öz çekim kamerası ve 8 megapiksellik RGB derinlik kamerasından farklı olarak Xeon 5G'de 10 megapiksellik öz çekim kamerası yerini koruyor ama 8 megapiksellik RGB derinlik kamerası bu modelde yerini 3 boyutlu derinlik kamerası, yani TOF kameraya bırakıyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kullanım şeklinde bir takım farklardan bahsedebiliriz. İşte bu farktan dolayı elimde tutmakta olduğum Xeon 5G sevgili arkadaşlar Live Focus özelliğini çift kameraya sahip olan, daha doğrusu ikinci kamerası da RGB ışık algılama özelliğine sahip olan Xeon Plus'dan farklı olarak aynı önde tek kameraya sahip olan Xeon ve Xeon E modellerinde olduğu gibi Live Focus özelliğini gerçekleştirebilmek için sahip olduğu işlemcinin yapay zeka işlem birimini devreye sokarak, yani bir nevi yazılımsal olarak gerçekleştirebiliyor. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olayım. Kameranın çekim modları anlamında bu telefon Xeon ya da Noton ailesinden daha farklı değil. O iki ailedeki tüm özellikler bu telefonda da karşımıza çıkıyor dostlar. Ama tabii ki Xeon Plus'la kıyaslandığı zaman bu telefonun ayrıştığı bazı başka farklar daha var. İsterseniz bundan bahsedeyim. Burada muhtemelen en dikkat çekici fark pil kapasitesi, çünkü Xeon 5G 4500 mAh kapasiteli pille gelirken Xeon Plus 4100 mAh kapasiteli pille geliyordu. Çünkü 5G teknolojisinden istifade etmek istediğiniz zaman telefonun A tabanlı performansı, bağlantı hızı artıyor belki ama pilin üzerindeki stres de pil tüketimi hızı artmaya başladığı için daha büyük pil kapasitesi daha doğal bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bundan dolayı Xeon 5G, Xeon Plus'la kıyaslandığı zaman aşağı yukarı %10 daha büyük bir pil kapasitesine sahip 4500 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor. Buna ek olarak tabii ki şarj konusunda da az önce ifade ettiğim üzere bir farktan bahsedebilirim. Birincisi bu telefon 25 watt hızlı şarj sistemini destekleyebiliyor. Aynı zamanda kutusundan çıkan adaptör de bu hızlı şarj standartına telefonun pilini doldurabiliyor. Aynı zamanda geliştirilmiş kablosuz şarj standardı bu telefonda devam ediyor. Yani hızlı kablosuz şarj 2.0 teknolojisi bu telefon tarafından da destekleniyor sevgili dostlar. Süper hızlı şarj bu telefonda Xeon 5G tarafından da temel seviyede desteklenen teknolojilerden bir tanesi. Donanım seviyesindeki farklardan birisi de şu. Bu telefonda ne yazık ki microSD hafıza kartı desteği bulunmuyor. Dolayısıyla alacağınız kapasiteyle kullanmanız gerekiyor. Bence olmalıydı çünkü 5G veri tüketim hızını da arttıracağı için sevgili dostlar daha fazla depolama alanı söz konusu olabilir bu bağlamda. Bence microSD hafıza kartı kullanılabilirdi ama muhtemelen Samsung 5G bağlantısı esnasında eğer kullanıcı, bu telefona sahip olan kişi düşük yazma hızına sahip olan bir microSD hafıza kartı takar ve onun üzerine veri yazmak istersem bir uyumsuzluk sorunu ortaya çıkabilir endişesiyle bunu koymamış olabilir ama bence bu özelliği koysaydı ve kutu içerisine de kendi ürettiği yüksek yazma hızına sahip olan bir microSD hafıza kartını da hediye olarak ekleyebilseydi çok daha iyi bir kullanım deneyiminin önünü açabilecek adımı da atmış olurdu diye düşünüyorum. Temel farklar bu şekilde sevgili dostlar. Genel olarak Xeon Plus'la kıyaslandığı zaman daha büyük ekranımız var, 5G desteğimiz var, 6 kamerayla farklı bir kamera mimarisine sahip olduğunu görmekteyiz. Daha ağır bir gövdemiz var, daha büyük bir pil kapasitesine sahibiz ve yüksek hızlı şarj standardını destekleyebiliyoruz. Alt tarafa bakıldığı zaman simetrik olmayan bağlantı noktaları dizilimi ne yazık ki bu telefonda da devam ediyor dostlar. Güzel olan detaylardan birisi 3.5 mm'lik kulaklık konektörünün yerini koruması. Geleneksel Samsung tasarımından ayrıştığı çok da farklı bir detay bulunmuyor. Yine aynı zamanda gradyan renk uygulaması var. Işığın çarpma açısına bağlı olarak arka tarafta bir takım renk oyunlarını görebiliyoruz. Fiziksel kontrol butonlarına bakıldığı zamansa Note 10 Plus'la birlikte Bixby butonuna veda eden Samsung tabii ki Xeon ailesinde olduğu gibi Xeon 5G'de de Bixby butonunu kullanmaya devam ediyor. Güç butonumuz burada. Ses kontrol butonlarımız ve Bixby düğmesi de bu kısımda karşımıza çıkıyor. Üst tarafta SIM kart slotumuz ve mikrofonumuz bulunuyor dostlar. Alt tarafta da yine hoparlör, USB tip C konektörü, antenler ve 3.5 mm'lik kulaklık konektörünün olduğunu görmekteyiz. Donanım özellikleri böyleydi. Şimdi isterseniz yazılım tarafına da kısaca göz atalım arkadaşlar. We'll be right back. Evet, kısaca yazılım detaylarına da göz atalım isterseniz. Telefon aslında alışık olduğumuz One UI arayüzüyle geliyor ama yazılım kısmına bakalım isterseniz. One UI 1.1 sürümüne sahip olduğunu görmekteyiz. Arayüz seviyesinde Android 9'da çalışıyor ve güvenlik güncellemesi de sevgili arkadaşlarım 1 Ekim tarihli zaten yeni bir güncelleme aldı ve güvenlik yaması da 1 Ekim tarihine yani en güncel olan sürüme yükseltilmiş oldu. Samsung One UI ile birlikte güncelleme konusunda eskiye nazaran daha iyi bir tempoyu da tutturmuş durumda. Bunu da hep beraber gözlemlemiş olduk dostlarım. Standart olarak tabii Samsung'un bir takım uygulamaları da telefonun kurulu olarak geliyor. Burada ilginç detaylardan birisi DMB uygulaması. Bu dijital medya broadcasting olarak da geçiyor. Uzak Doğu'da özellikle Güney Kore gibi ülkelerde keza Tayvan'da buna dahil edebiliriz. İnsanlar yolda giderken hatta metroda giderken film, içerik ya da TV izlemeyi seviyorlar. Televizyon izlemeyi seviyorlar. Dolayısıyla buna benzer uygulamaları. Hatta bundan dolayı hala fiziksel anten olan bir takım telefonları da yer yer yolda insanlar kullanırken görebilmek ve gözlemleyebilmek de pekala mümkün. Bakın burada telefonun arka tarafında sahip olduğu 4. kamera. Time of Flight kamerasını aktif olarak kullanabileceğimiz mesafe ölçüm uygulaması karşımıza çıkıyor. Acaba dedim bu uygulamayı kamera arayüzüne entegre ederler mi? Etmemişler. Bunun yerine ayrı bir uygulama olarak sunuyorlar. Hatta şöyle bir deneme yapalım isterseniz. Tabii bunu denemek için yaptım. Daha hassas ölçümlerde yapılabilir. Arka taraftaki TOF kamerayı kullanarak bu uygulama çalışıyor. Hani nasıl kullanırız ya da nerede istifade ederiz derseniz de bu uygulamadan da yararlanabilirsiniz. Burada bir takım uygulamalar var. Zaten Exynos 9820 platformunu kullandığı için performansına aşinayız. Xeon serisi bir telefondan daha farklı değil performansı. Bunun dışında ilginç bir detay olarak şunu göstereyim. 6.7 inç boyutunda bir gövdeye sahip olduğu için ister istemez şasisi büyüdü ve kullandığı işlemci için Exynos 9820 platformu için ki 8 nanometre üretim geometrisine sahip olan bir işlemci bu. Acaba termal performansını geliştirebilecek bir kazanım var mıdır diye bir stres testi gerçekleştirdim ve şunu göstereyim sizlere aldığım ekran görüntüsünü. Bence hala bir miktar daha gidilecek yol var. Buradaki şerit bence %90'lar seviyesine kalabilmeliydi ama 80'lerin de bir miktar altına düştüğünü görmek değil. Zaten bakın %81 seviyesinde maksimum performans verebilmiş stres testinde işlemci. Dolayısıyla burada yani en yüksek performans ile en düşük performans arasında bir fark var. Soğutma performansı anlamında gövde büyümesine rağmen bence hala tam anlamıyla yeterli yol kat edilememiş. Biraz daha optimize olabilir diye düşünüyorum ama tabii hala ışık hızına bir işlemciye sahip olduğunu söylemem gerekiyor. En hızlı işlemciye sahip mi? Değil. Ama çok çok çok hızlı bir işlemci olduğunda göz ardı etmemek gerekiyor. Farklı oyunları da kurdum. Zaten vakit olursa bu telefonla ilgili başka bir video sizlerle paylaşmak istiyorum ama ben bu video kapsamında daha ziyade Xeon 5G'nin Xeon ailesi ve Noton Plus'a kıyaslandığından farklarını anlatmaya çalıştım. Sonucunda bu telefonun arkasında 4 tane kamera var. Hatta şöyle Noton Plus'a da arka kısmını yan yana getireyim isterseniz. Bu arada size de sorayım. Sizce arkadan görünüm itibariyle hatta önden görünüm itibariyle hangi telefon daha güzel görünüyor? Köşeli hatları itibariyle Noton Plus daha agresif görünüyor ama elinize aldığınız anda yuvarlatılmış kenarlarıyla sanki Xeon 5G daha ergonomik. En azından bende uyandırdığı ilk izlenim, ilk hissiyat bu yönde oldu. Arka taraftan bakıldığı zaman da sizce hangi telefon daha güzel görünüyor? Yorumlarınızı lütfen alt kısımda paylaşmayı ihmal etmeyin sevgili arkadaşlar. Evet, Xeon 5G Samsung'un 2019'u ülkemize getirmediği 5G destekleyen, güçlü özelliklere dikkat çeken bence yılın en önemli telefonlarından birisi. Sonucunda 5G tarafında az sayıda model var ve bunlar arasında en görkemli olanlardan bir tanesi de hiç şüphe yok ki Samsung Xeon 5G. Ben bunu kişisel imkanlarımla temin ettim. Türkiye'de resmi olarak satılan bir cihaz değil ama almak isteyenler ya da merak edenler İnternet ufak aramalar yaparak eğer bir ilan bulabilirlerse belki Türkiye'de de tek tük bulabilirler. Ama dediğim gibi ben gerçekten bu telefonu beğendim sevgili dostlar. Hatta Noton Plus'la kıyaslandığı zaman daha da fazla hoşuma gittiğini de söylemek isterim açıkçası. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken biyometrik güvenlik kısmından da bahsetmek istiyorum. Çünkü Samsung'un eleştirildiği konular ön kameradan yüz tanıma sisteminin güvenliği ve aynı zamanda sahip olduğu ekrandan parmak izi okuma teknolojilerinin performansı üzerine. Şimdi önce yüz tanımayla açmazına bakalım isterseniz. Evet, açmış oldu. Çok hızlı bir şekilde açıyor. Şöyle yapalım. Bakın normalde şifre var. Gerçekten hızlı çalışıyor. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Gerçekten hızlı açıyor. Hatta Xeon Plus'tan sanki daha hızlı açıyor gibi ama Xeon Plus uzun süre kullanma şansım olmadığı için birebir mukayese etmem çok kolay değil. Yani ön kamera üzerinden yüz tanıma güzel çalışıyor. Bir de parmak izi okuma hızına bakalım isterseniz. Bakın okuma alanımız şurada. Açıkken gösterelim. burada ciddi bir gelişim var. Ya da en azından bu telefon için gerçekten çok hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Baya baya bir gelişim var dostlar. Evet, bu videoda biraz uzun bir videoda olmuş olabilir. Samsung'un bu sene ülkemize getirmediği ama bence en önemli modellerinden birisi olan S15G'ye yakından bakmış olduk. Sizlerin karşısına yeni teknolojilerle gelmeyi seviyorum dostlar. Sizlerin videolarıma karşı harcadığınız emeğe, harcadığınız vakte karşılık elinden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyorum. Bu bağlamda istedim ki beklenen ya da alışılagelmiş modeller dışında bazı sürprizlerle de karşınıza çıkayım. İşte onlardan bir tanesi de bu oldu. Samsung'un 5G desteği sunan, gerçi şu an ülkemizde 5G aktif olmadığı için 5G performansını test edemediğimiz ama 5G dışında bir takım farkları bünyesinde barındıran S15G modelini kişisel imkanlarımla sizler için temin ettim ve bu videoda hem kutusundan çıkardık hem de sahip olduğu özelliklere ve Xeon ailesinin ülkemizdeki en önemli temsilcisi olan Xeon Plus'a karşı aradaki farkları da tek tek konuşmuş olduk. Umarım sizler için faydalı bir videoya imza atabilmişimdir. Dostlar, YouTube kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilir, videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Aynı zamanda sosyal medyada da Donanım Haberi Instagram'da, YouTube'da ve diğer kanallarda takip edebilir. Beni takip etmek isterseniz yine beni de Instagram'da, Twitter'da ve diğer mecralarda bularak takip alabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.